Ayrım 4. Başbakanın basketbol dersi. Sporun bu önemli dalında beliren bunalım hafta başında tam bir çıkmaza girdi. Basketbol milli takımının antrenörü Polonya milli takımına karşı yapılacak maçta uygulanması gereken taktik konusunda federasyon ile anlaşmazlık durumundaydı. Bilindiği üzere federasyon üyeleri adam adama markaj taktiğini tercih ederlerken antrenör rakip oyuncuların çoğunun 2 metrenin üstünde, bizim takım ortalamasının da 25 yaş olması nedeniyle toplu saha markajına taraftardı. Anlaşmazlığın çözümlenmesi için 3 toplantı ve hükümet çevreleriyle orta derecede görüşmeler yapıldı. Ama taraflar tutumlarında direndiler. O halde denildi sonunda başbakana gidelim. Bunun böyle olacağı başından belliydi. Bu mantıki atılım aslında parlamenter ve idari temellere dayanır. Başka bir deyişle sporun ülkemizde resmi bir merci olması nedeniyle bu konuyla ilgili işler başka birçok konuda olduğu gibi başbakanlığın yetki alanına girer. Aynı hafta içinde Başbakan ve Savunma Bakanı eğitim alanındaki anlaşmazlıklar, hayat pahalılığı ile ilgili yan ödemeler ve postacıların grevi gibi sorunlara bir çözüm bulmak için geceli gündüzü çalıştığından randevu alma işi bir genel müdürün aracılığını gerektirdi. Hatırlanacağı üzere işlerinin çokluğuna rağmen başbakan randevuyu verdi. Sorunla ilgili kişiler buluşma günü sabah saat 7.30'da başbakanlıkta hazır bulundular. Tören kısa sürdü. Basketbol Federasyonu Başkanı, Başbakan ve Savunma Bakanı'na İsrailli basketbolcular adına saygılarını bildirdi. Konuşmasının devamında Federasyon Başkanı, Başbakan ve Savunma Bakanı'nın sporun bu önemli dalının canlanması için gerekli tedbirleri alacağını umduğunu ve bu tür sorunların yalnız ve yalnız Baş Savunma ve Bakan, özür dilerim, Bakan Savunması ve Baş, yok öyle değil, Savunma Başı, ne oluyor bana? Başbakan Federasyon Başkanı'nın sözünü o noktada kesti. Peki tamam dedi yürekten bir gülümsemeyle, benden istediğiniz nedir? Takımın antrenörü söz istedi ve sesine biraz titreklik katarak anlaşmazlığın neden ileri geldiğini anlattı. Kendisi toplu saha markajı yanlısıydı. Çünkü teknik üstünlük karşısında başka bir taktik düşünülemezdi. Daha sonra federasyon sekreteri söz alarak adam adama markaj taktiğinin üstünlüklerinden söz etti. Ve özellikle yanlardan gelecek kontrataklara karşı mükemmel bir korunma yöntemi olduğuna işaret etti. Durum bundan ibarettir beyefendi diye sözlerini bitirdi sekreter. Karar sizin. Başbakan gülümseyerek bu sorunun çözümlemedeki zorluğunun nereden geldiğini anlayamadığını belirtircesine başını salladı. İki taktik de fena değil. Neden ikisini de uygulamıyorsunuz? Oturanları elektrik çarpmıştı sanki. Adamın büyüklüğü buradaydı işte. En karmaşık sorunlara bir anda çözüm bulabiliyordu. Nasıl da düşünememişlerdi. Bu uygulama sporun bu önemli dalında kaydedilen gelişmelere yeni bir yön verebilirdi. Rahat bir nefes alan heyet üyeleri ağızları kulaklarında gülümsüyorlardı. Başbakan, Tanrı iyiliğini ondan esirgemesin, kendisinin de her sabah doktorun tavsiyesi üzerine spor yaptığını söyledi. Sırt üstü yatarak yaptığı hareketler çok yararlı oluyordu. Daha önce başlamadığına üzgündü. Böylece birçok dertten kurtulmuş olacaktı. Konuklarına da kendisi gibi yapmalarını salık veriyordu. Bu arada şunu da sorayım dedi başbakan. Basketbol nedir? İki takım arasında oynanan bir oyun diye anlattı sekreter. Taraflar topu birbirlerinin potasına sokmaya çalışırlar. Pota madeni bir çembere asılı bir ağdan ibarettir ve uzun bir direğe bağlı olarak sabit bir halde durur. Bundan sonra başbakanla buluşma vesilesiyle getirilen potanın koridordan odaya alınması için emir verildi. Potanın levhası mermerden, ağı ise gümüştendi. Milli takımın antrenörü başbakanın huzurunda birkaç gösteri atışı yaptı. O da toz içinde kalmıştı. Hafif hafif öksürmeye başlayan başbakan eliyle azgınlığa son verilmesini işaret ederek "Durun, zıplaşmadan atın," dedi. Bu sözler üzerine antrenör yıldırım yemiş gibi kala kaldı. Yepyeni bir taktikti bu. Hücumla birlikte zıplayıp atma yerine durduğun yerde çakılı kalıp topu potaya sokmaya çalışmak. Antrenör yardımcılarıyla anlamlı bakışarak İbrani basketbolünün gelecek 10 yıl içinde izleyeceği yolu belirleyecek kararı verdi. Bugünden başlayarak top zıplanmadan fırlatılacak. Herkes küçük bir sorunun çözümlenmesi amacıyla yapılan ziyaretin sportif açıdan düşlere bile getirilmeyecek kadar büyük yararlar sağladığını anlamıştı. Çok heyecanlanan federasyon başkanı antrenörün kulağına "Milli takımı ona seçtirelim" diye fısıldadı. Antrenör başbakan ve savunma bakanının yanına giderek kendisinden ülkemizi uluslararası bir karşılaşmada temsil etmeye layık oyuncuları seçmesini rica etti.
"Fakat," dedi başbakan, "hiçbirini tanımıyorum."
Oyuncuların toplu olarak çekilmiş bir resmi başbakanın masasına kondu. Çerçeveli resim başbakana sunulmak üzere getirilmişti. Başbakan gözlerini güçlü kuvvetli gençlerin üzerinde sevgiyle gezdirdi.
"Evet, bunlar İsrail ulusunun yeni kuşağıydı. Genç, sportmen, taze."
"Zavallı," dedi birden başbakan. "Herkes güçlü kuvvetli. Yalnız şu gözlüklü değnek gibi ince ve uzun. Bunu takıma almayın. Uzun boylular genellikle kol ve bacaklarını iyi kullanamadıkları gibi güçlükle hareket ederler."
Böylece Cohen Mintz takımdan çıkarıldı. Heyet üyeleri biraz şaşırmışlardı. Antrenörün yüksek yerden gelen emirle mesleki kuralların gerekleri arasında bocaladığı yüzünden belli oluyordu. Sonunda eşi görülmemiş bir cesaret örneği vererek başbakanın kulağına 2 metre boyundaki bir oyuncunun topu potaya sokmada belli bir üstünlüğü olabileceğini fısıldadı.
"Potaya erişmek için uzun boylu olmak gerek," dedi. "Biliyorsunuz pota uzun bir direğin ucunda bulunur."
"Öyleyse bu adamı takımdan çıkarmalı," dedi başbakan. "Kısa boyluları ezmek eşitliğe uymaz."
Bu sözlerden sonra özel kalem müdürü odaya girerek genelkurmay başkanının dışarıda beklediğini bildirdi. Heyet devlet otoritesince alınan kararlar için teşekkür etti ve odadan çıktı. Dışarıda tartışma yeniden alevlendi tabii. Federasyon liderleri başbakanın sözlerini ülkedeki bütün pota direklerinin hemen ve en az 1 metre kısaltılması gerektiği şeklinde yorumlarken antrenör 30 santimetreden fazlasını kabul etmiyordu. Çünkü bu kadarı bile Polonya takımının itirazlarına yol açabilirdi. Tartışmanın sövgü ve aşağılamalara dönüşmesi üzerine taraflar birbirlerinden ayrıldılar. Başbakanın gene şahsen araya girmesi gerekecek galiba. "Amacımız devletin vatandaşın işine karışmamasını sağlamak." Bu taraftan efendim, milyonerler konferansına katılan delegeler portakal bahçelerine yatırımı destekleme dairesinden çıkarak Maliye Bakanlığı'nın üst katına geçtiler ve Dr. Bar Bitsua'nın rehberliğinde koridorun sonundaki küçük odaya girdiler.
"Güzel bir oda," dedi Sir Isaac Wolfson. "Burada ne yapılıyor?"
"Burası kolay yoldan kazanç sağlamayı önletme dairesi," diye anlattı Dr. Bar Bitsua. "Gördüğünüz gibi her şey IBM yöntemine göre otomatikleştirilmiştir." Konuklar kenarda duran büyük elektronik beyni sevgiyle süzdüler. "Zengin olmaya yeltenenler hakkındaki bütün bilgiler burada toplanır," diye sürdürdü konuşmasını. "Bu bölümde çalışan memurlar bu tür hareketleri sürekli olarak ve dikkatle izlerler." Doktor Bar Bitsua tıkırdayan teleprinterin üstündeki kağıdı çekerek son gelen haberi konuklara okudu.
"Bu kış ülkemizde gereğinden fazla şemsiye satıldı. Stop! Şemsiye yapımcıları ceplerine büyük meblağlar indirdiler. Stop! Olaya vakit kaybetmeden el koymak gerekiyor. Stop!"
"Memurlarımız haberin şifresini derhal çözüp harekete geçecekler," diye açıkladı Doktor Bar Bitsua. "Şemsiye kumaşına konulan gümrük vergisi hemen bugün %23 oranında arttırılacak ve başka tedbirler alma olanakları araştırılacak."
"Yapılması gereken de bu zaten," dedi Lord Zio. "Fakat şemsiyecilerin işi gene iyi giderse ne olacak?"
"Bu durumda Sir meteoroloji raporları aracılığıyla havaların hep iyi gideceği haberini yayarız. Kışkırtmalarını sürdürürlerse bu tür eşya satanlara ceza kesebiliriz. Amacımız aşırı kazançları önlemektir." Doktor Barbitsua konuklara kendilerine tanınan ticari imtiyazları yığınla para kazanma amacıyla kullanmaya kalkanların köklerinin nasıl kazındığını bir bir anlattı.
''Çok güzel ama'' dedi İngiliz para babası Charles Clore, ''biz neden bazı kimselerin zengin olmalarına karşıyız?''
''Bakın anlatayım Sir'' diye cevap verdi Doktor Barbitsua. ''Bu doğa yasalarına aykırıdır. Bitkilerin ve hayvanların ahlaksızca para istif ettiklerini duydunuz mu hiç? Bu habis hastalık yalnız insanların belirli bir sınıfında görülür.''
''Çok doğru'' diye fikrini belirtti Baron de Rothschild. ''Bizim gibileri gözden kaçırmamak gerekir.''
''Bu anda henüz tam bir denetleme düzeyine erişemediğimiz bir gerçek'' dedi Doktor Barbitsua. ''Fakat Arnavutlu, Küba ve Kuzey Moğolistan gibi daha aşırı sosyalist ülkeler kolay yoldan zengin olma hastalığı tamamen ortadan kaldırmayı başarmışlardır.''
''Daha vakit var'' dedi Sir Isaac. ''Hele bir konferans sona ersin, Marah ile Mapam birleşirler, her şey yoluna girer.''
Dipnot, Marah ile Mapam İsrail'in en kuvvetli siyasal grupları. Tam o sırada duvardaki büyük haritanın üstünde Hayfa bölgesinde bir ışık yanıp sönmeye başladı. Elektronik beyin verileri birkaç saniye içinde işleyerek Instant Kapala Limited şirketinin o sabah ortaklarına %12 oranında kar dağıttığını haber verdi. Alınan bilgiye paralel olarak şirketin kimliği otomatik olarak incelendi. Bu şirket 3 yıl kadar önce bir Güney Amerikan yatırımı ile kurulmuştu. Zamanın Maliye Bakanı'nın kendi el yazısı ile yazılmış bir belge bu şirketin ortaklarına %12 oranında kar dağıtılabileceğini gösteriyordu.
''Yasalara aykırı olan bir şey yok'' diye düşündü Doktor Barbitsua. ''Ama kim diyor ki bu şirket kar edecek?''
Ticaret ve Sanayi Bakanlığı ile yapılan bir telefon görüşmesi sorunu hemen çözümledi ve ucuz Japon malı Kapala'ya konan gümrük resmi derhal kaldırılarak ürünün İsrail pazarına serbestçe girmesi sağlandı.
''Esneklik bizim devlet anlayışımızın temel unsurlarındandır'' diye anlattı Doktor Barbitsua. ''Gelecek yıl bu kuruluş iflas etme tehlikesiyle karşı karşıya kalırsa Kapala ithalatını tereddütsüz yasaklarız.'' Çünkü kolay yoldan kar sağlamayı denemediği sürece kuruluşun çalışmasına karşı değiliz.
Tabii canım dedi Harold Garin, şaşırtıcı olan sanayicilerin bunu göz önüne almamaları.
Bu konuda gerektiği gibi davranan kuruluşlar yok değil. Örneğin bir devlet teşekkülü olan Çelik Sünger ve Saf Kum İşletmesi'ni ele alalım. Bu kuruluş 13 yıldır her türlü karı reddetmiş örnek bir şirkettir.
Doktor Barbitsua özel bir elektronik aygıtın söz konusu kuruluşun bilançosunda beliren borçları otomatik olarak hesaptan nasıl düşürdüğünü gösterdi. Birdenbire duvardaki tablonun kuaförler sektöründe bir ışık yandı. Kuaförlerden Janet, Gizi, Mantizi ve Lili gereğinden fazla kazanıyorlar. Stop. Neresi? Burası? Dağbaşı mı? Stop. Şampuandan alınan işletme vergisi derhal %130 oranında arttırıldı.
Bununla birlikte diye izah etti Doktor Barbitsua, 1948'den önce yer alan ticari faaliyetlerle ilgilenmeliyiz. Amacımız devletin bireyin yaşantısına mümkün olduğu kadar az karışmasıdır.
Teleprinter'den o sırada yeni bir haber çıktı.
Giboray, Tila Sokağı, numara 22, kat 3'de oturan avukat Avigdor Playshaker karısına bir araba aldı, stop, namussuz, kerata, stop.
Güvenlik kuvvetleri kazançsal arabaya el koymak üzere vakit kaybetmeden yola çıktı. Başka bir grup hummalı bir faaliyet göstererek Giveray Tila sokağında oturan avukatlara 5 yıl süreyle yeni araba satın almayı ve aynı süre içinde 2 kereden çok yurt dışına çıkmayı yasaklayan bir kanun tasarısı hazırladı.
''Çok güzel, çok güzel'' dedi Zygmunt Warburg. ''Önemli olan mekanizmayı sıhhatte tutmak.''
''Teşekkür ederim Sir.''
Odanın kapısı kapandıktan sonra Sir Isaac bir kahkaha atarak
''Müthiş bir şey'' dedi. ''Bizim için böylesine eğlenceli bir gösteri düzenlemeniz çok güzel bir fikirdi Doktor Barbitsua.''
''Anlayamadım Sir.''
''Bütün bunlar bir şakadan ibaretti değil mi?'' diye sordu Sir Isaac.
Doktor Barbitsua dostça gülümsedi. ''Bu taraftan efendim.'' Thank you. Sayfalar nerede? Geçen gün başıma bir olay geldi, çok kızdım. Öğleden sonra büyük bir hava yolları şirketinin kentteki şubesine gitmiş, bilet satış bürosunda camlı bir bölmede oturan, adını şimdi anımsamadığım genç görünüşlü, saçı topuzlu bir kadın görevliyle konuşmuştum. Kadın görevli adresimi bırakmamı söylemişti ve çok iyi hatırlıyorum. O sırada cebimden içinde kart vizitlerim bulunan küçük not defterimi çıkarmıştım. Eve döndüğümde defterimin üzerinde telefon numaraları yazılı olan bütün sayfaların dökülmüş olduğunu gördüm. Kenarları delikli kağıtları tutan çengeller açılmış olacaktı. Sayfaları ne olursa olsun bulmalıydım, benim için çok önemliydiler. Hava yolları şirketten telefon ettim. Hava yolları dedi bir kadın sesi, buyurun. Günaydın hanımefendi dedim. Geçen gün öğleden sonra şubenize gittim ve bilet satış bürosunda adını şimdi anımsamadığım, cam bir bölmede oturan genç görünüşlü ve saçı topuzlu bir kadın görevli ile konuştum. Bu hanım adresimi bırakmamı söyledi. Çok iyi hatırlıyorum. O sırada cebimden küçük not defterimi çıkardım ve eve döndüğümde defterimin içindeki sayfaların dökülmüş olduğunu gördüm. Bir dakika beyefendi dedi kadın. Burası santral, sizi sekreterliğe bağlayayım. Teşekkür ederim. Birkaç saniye sonra hattın öbür ucunda bir erkek sesi duydum. Sekreterlik buyurun. Bir sorunum var beyefendi dedim. Geçen gün şubenizin bilet satış bürosunda adını şimdi anımsamadığım, camlı bir bölmede oturan genç görünüşlü, saçı topuzlu bir hanım görevli ile konuştum. Yanılmıyorsam görevli adresimi bırakmamı istemişti. Çok iyi hatırlıyorum, o sırada cebimden küçük not defterimi çıkardım ve eve döndüğümde üzerinde telefon numaraları yazılı olan sayfaların dökülmüş olduğunu gördüm. Kağıtları tutan çengeller açılmış olacak.
Akla yakın dedi sekreterlikteki adam. Sizi hemen satış bürosuna bağlıyorum.
Hattı göz açıp kapayana dek satış bürosuna geçirdiler.
Bilet satış bürosu dedi bir kadın sesi, buyurun.
İyi günler hanımefendi. Sizinle mi görüştüm bilmiyorum. Büronuzda genç görünüşlü bir hanımla görüşmüştüm. Saçlarını topuz biçiminde toplamıştı, siz miydiniz?
Ben değildim ama belki size yardım edebilirim.
Çok teşekkür ederim. Sözünü ettiğim hanım görevli camlı bir bölmede oturuyordu. Adresimi bırakmamı söyledi. Çok iyi hatırlıyorum. O sırada cebimden küçük not defterimi çıkardım ve eve döndüğümde defterimin bütün sayfalarının dökülmüş olduğunu gördüm.
Ne zaman oldu bu?
Geçen gün öğleden sonra.
Ne yazık ki geçen gün burada değildim beyefendi. Eliza'ya danışmanız gerekiyor, ayrılmayın lütfen.
Kısa bir süre sonra karşıma başka bir kadın çıktı. Günaydın. Günaydın hanımefendi dedim. Geçen gün öğleden sonra şubenizin satış bürosunda adını şimdi anımsamadığım, cam bir bölmede oturan genç görünüşlü, saçı topuzlu bir hanım görevliyle konuştum. Görevli hanım adresimi bırakmamı istemişti.
Bir dakika beyefendi diye sözümü kesti kadın. Burası santral. Sabah konuşmuştuk. Kimi arıyorsunuz?
Eliza'yı.
Hemen bağlıyorum. Eliza, biri seni arıyor. Konuşun.
İyi günler dedim Eliza'ya. Kaybettiğim sayfalar konusunda size danışmamı söylediler. Öğleden sonra sizin bölümde adını şimdi anımsamadığım, cam bir bölmede oturan genç görünüşlü, saçı topuzlu bir hanım görevliyle konuştum. Sözünü ettiğim hanım adresimi bırakmamı istedi. Çok iyi hatırlıyorum. O sırada cebimden küçük not defterimi çıkardım ve eve döndüğümde...
Özür dilerim beyefendi. Siz hangi Eliza'yı arıyorsunuz? Kargo bölümündekini mi, satış bürosundakini mi?
Satış bürosundakini.
O halde aradığınız ben değilim. Sizi yeniden santrala veriyorum.
Alo dedi santraldeki, iyi günler buyurun.
İyi günler dedim. Satış bürosundan Eliza ile konuşmak istiyorum. Hemen bağladılar.
Satış bürosundan Eliza ile mi görüşüyorum?
Evet. Allah'a şükür. Bir sorunum var ama sizle ilgili olup olmadığını bilmiyorum.
Hele bir anlatın, bilelim.
Bakın, geçen gün öğleden sonra sizin büronuzda adını şimdi anımsamadığım, camlı bir bölmede oturan, genç görünüşlü, saçı topuzlu bir hanım görevliyle konuştum. Görevli hanım adresimi bırakmamı söyledi. Ben de cebimden küçük not defterimi çıkardım. Eve döndüğümde defterimin üzerinde telefon numaraları yazılı olan sayfaların dökülmüş olduğunu gördüm. Kağıtları tutan çengeller...
Tamam dedi kadın, benimle ilgili değilmiş. Sekreterlikle konuştunuz mu?
Evet, orada bir bey ile görüştüm.
Şatranla mı?
Bilmiyorum.
Sizi şatrana bağlayayım.
Santraldeki kıza beni şatrana bağlamasını söyledi.
İyi akşamlar dedi şatran, buyurun ben şatran.
Birkaç saat önce sizle mi konuştum beyefendi?
Hangi konuda?
Geçen gün öğleden sonra şubenize gittiğimde düşürdüğüm kağıtlar hakkında.
Hayır, benle konuşmadınız beyefendi. Mesele nedir?
Satış büronuzda adını şimdi anımsamadığım cam bir bölmede oturan genç görünüşlü ve saçı topuzlu bir hanım görevliyle konuştum. Yanılmıyorsam adresimi bırakmamı istedi.
Özür dilerim, burada korkunç bir gürültü var, hiçbir şey duyulmuyor diye sözümü kesti şatran. Ben odama çıkacağım, ayrılmayın lütfen.
Hemen odasına çıktı.
Alo dedi şatran, şimdi daha iyi. Geçen gün satış büromuza geldiniz.
Evet, öğleden sonra orada adını şimdi anımsamadığım cam bir bölmede oturan genç görünüşlü ve saçı topuzlu bir hanım görevliyle konuştum. Söz konusu hanım adresimi bırakmamı söyledi. Çok iyi hatırlıyorum. O sırada cebimden küçük not defterimi çıkardım. Eve döndüğümde de içindeki sayfaların dökülmüş olduğunu gördüm.
Nasıl oldu?
Kağıtları tutan çengeller açılmış olacak.
Olur böyle şeyler dedi şatran. Kağıtlarınız burada bir yerde olacak. Bir dakika, arkadaşlara sorayım.
Şatran arkadaşlarına geçen gün bir ziyaretçinin satış bürosuna geldiğini, orada genç görünüşlü saçları topuzlu bir hanım görevliyle konuştuğunu, Satella olmalıydı bu, görevlinin adama adresini bırakmasını söylediğini ve ziyaretçinin evine döndüğünde defterinin içinden üzerinde önemli telefon numaraları yazılı olan sayfaların dökülmüş olduğunu fark ettiğini anlattı.
Bir dakika dedi bir ses, yanılmıyorsam dün kapıcı buna benzer bir şey bulduğunu söyledi.
Alo dedi şatran, galiba dün kapıcı buna benzer bir şey bulmuş.
Birkaç dakika sonra kapıcı ile konuşuyordum. Küçük ve kenarı delikli kağıtlar mıydı bunlar?
Evet bay kapıcı, üzerlerinde telefon numaraları yazılıydı.
Tamam, kağıtları dün adresinize postaladım, bugün yarın alırsınız.
Teşekkür ederim.
Bir şey değil, nasıl düşürdünüz kağıtlarınızı?
Hiç, geçen gün öğleden sonra satış bürosunda adını şimdi anımsamadığım camlı bir bölmede oturan genç görünüşlü bir hanım görevliyle konuştum. Adı galiba Satella, kadın adresimi bırakmamı söyledi. Ben de cebimden küçük not defterimi çıkardım. Eve döndüğümde de sayfaların dökülmüş olduğunu gördüm.
Neyse, önemli olan kaybettiğinizi bulmuş olmanız. İyi geceler beyefendi.
İyi geceler.
Bu pazarlık başka.
Lütfen oturun sayın müdür.
Çok teşekkür ederim. Garson iki çay.
Şimdi baş başa konuşabiliriz.
Tabii.
Bugün hava çok güzel.
Evet, çok güzel.
Yalnız şiddetli yağmur biraz rahatsız ediyor.
Evet, denizin de dalgalı olduğu söyleniyor.
Bunun dışında ne var ne yok?
Yeni bir şey yok dostum. Başında bulunmakla odur duyduğum Devlet Ziller Merkezi için yeni bir gökdelen yapma kararı yakında alınacak.
Ne müstesna rastlantı, temsil etmekte olduğum inşaat ortaklığı bu merkezin yapımı ile ilgileniyor.
Ne diyorsunuz?
Sayın müdür, şunu söyleyeyim ki bu binanın yapımını birinci derecede önemli bir ulusal görev sayıyoruz.
Tebrik ederim.
Merkezin gelirleri konusunda bir karar alındı mı?
Henüz alınmadı. İzin verirseniz bunun için sorduğunuzu bilmek istiyorum.
Birden hatırladım ki ortaklığımızın ileri gelenleri meselenin ahlaki yönüne daha az hassasiyetle eğilen başka herhangi bir firmanın şimdiye kadar idarecilerinden biri olduğunuz siyasi partinin seçim fonuna hatırı sayılır bir yardımda bulunmayı teklif edebileceğini düşünüyorlardı.
İzin verirseniz bir şey söyleyeceğim. Ben ve de partim bu tür zemin yoklamalarına şiddetle karşı koymaktayız.
Biz bundan bir an bile şüphe etmedik. Bununla birlikte bir noktaya ışık tutmakta yarar var. Partinizin almayı reddettiği meblağ nedir?
Üzgünüm ama bu soruya cevap veremeyeceğim. Çünkü partinin üst düzeydeki idarecileri arasında yapılan son toplantıların birinde inşa izninin partinin fonlarına peşin ve nakit olarak yapılacak 1 milyon liralık bir yardım karşılığı verilmesi önerisi rağbet ve destek görmedi. Bu nedenle konu üzerinde daha fazla konuşmaya değmez.
Pek tabii değmez. Ancak şunu belirteyim ki bağlı olduğum firmanın şuurunu kanunsuz işler yapacak derecede kaybetse bile 3 taksitle ödemek şartıyla 650 bin liradan yukarı çıkmayacağı hemen hemen kesin.
Gerçek koşullara bu denli uygun olmayan durumlar üzerinde tartışmak beni adeta rahatsız ediyor. Yanılmıyorsam bir ara bundan daha büyük meblağlar teklif edilmiş, ben ve partimin yüksek düzeydeki idarecileri bunu iğrenerek reddetmiştik.
Şundan hiç kuşkum yok ki sayın müdür, ülkemizde daha büyük meblağlar önerecek kadar sorumsuz firmalar bulunmaktadır. Bununla birlikte ortaklığımız gibi sağlam temellere oturmuş bir kuruluş, daha büyük bir iğrenti önerecek olanaklara sahip değildir.
Dostum, her birimiz sorumsuzluğumuzun sınırlarını bilmeliyiz.
Şüphesiz, ancak şunu da bilmek istiyordum. 800 bin gibi iğrenç bir şeyi de reddetmeniz için birçok nedenler var değil mi?
Önermediğiniz son fiyat bu mu?
Korkarım ki öyle.
Öyleyse partimin bu teklife ilgi göstermeyeceğini sanmıyorum.
İzin verirseniz ekleyeyim, bu meblağ özel fonları kapsamamaktadır.
Beni mi kastediyorsunuz?
Haşa!
Bakın dostum, bu açık konuşmamız partimle ilgili işler söz konusu oldukça devam edebilir. Ama sözler bu sınırı aşıp kişisel alana taşarsa size yeter demek zorunda kalırım. Ben özel arsası ile birlikte iki katlı bir villanın aşkı için bir takım iyilikler yapmaya hazır, zayıf karakterli devlet memurlarından değilim.
Nerede olsun?
Herzliya kentinin yeni kısmında, mümkünse ana yola yakın bir yerde. Bana gelince ben bu tür bir teklifi büyük bir hakaret sayarım.
Bir an bile başka türlü olabileceğini düşünmedim.
Vakit kaybetmeden konuşmamıza bir son vermekte ve her şeyi unutmakta yarar var.
Haklısınız. Ne zaman görüşeceğiz?
Öbür gün. Son önerilerinizi reddetmek için gene burada buluşuruz.
Dördüncü ayrımın sonu. Sayfa 94.